Ayrım 19.
Maddi imkanlarımı beni en uzun süre kimseye muhtaç olmadan yaşatabilecek gibi kullanmam şarttı. Ertesi akşam gerekli düzenlemeleri konuşmak üzere Ezra'yı davet etmiştim. Eva Florsheim'ın onun hakkında bana söylediklerinin üzerinden uzun bir zaman geçmiş ve ben hepsini unutmuştum. Ezra benim için tanıdığım ilk günden beri mükemmel bir dost, manevi destek, finansal danışman olmuştu. Ona hayatımı gözlerim kapalı teslim edebilirdim, o kadar güveniyordum. Ayrıca Nesim'in en iyi arkadaşı olması dolayısıyla onun adını hiç anmasak dahi, aramızda onun hatırasını yaşatıyor gibi hissediyordum. Görüntüsüz, sessiz, bellekte, ateş böceklerinin göz kırpar gibi yanıp sönen pırıltılarını andıran hatıralar. İşte Ezra ile de baş başa olduğumuz zamanlar, Nesim'i ve onunla beraberliğimizde paylaştığımız herhangi bir detayı hatırlatan anlarda göz göze gelir, bir şey söylemez ama ikimiz de ötekinin kısa bir zaman öncesine çıktığı yolculukta diğerini takip ettiğini bilirdik. O akşam galeriden oldukça geç dönmüştüm. Duşumu alıp giyinmiştim ki kapı çalındı. Saçlarımı aceleyle ensemde döndürüp koridorda kapıya doğru yürürken bir yandan firketelerini tutturdum. Kapıyı açtığımda elinde muhteşem bir orkide saksısıyla Ezra karşımda duruyordu. Onu her gördüğümde olduğu gibi yine yüzümde huzurlu bir gülümsemeyle yanağımı uzattım. Dudaklarının yanağımdan sanki kaçarcasına teması dikkatimi çekti ama üzerinde durmadım. Salona doğru ilerlerken sordu. ''Bunu nereye koymamı istersin prenses?'' Salonun ortasındaki oval mermer Rönesans sehpanın üzerinde vazo içindeki çiçekleri alıp yer açarken buraya koyabiliriz dedim. Sonra devasa saksının etrafında dönüp muhtelif aralarla ekilmiş muhteşem dört kök beyaz orkideyi izlerken mırıldandım. ''Ezra, bunlar şiir gibi, ne kadar güzeller. Çok teşekkür ederim.'' Bara doğru yürürken ''Ne içersin?'' diye sordum ve barın arkasına geçtim. Halindeki durgunluk fark edilmeyecek gibi değildi. Barın üzerinde hala Nesim'in düzenlediği gibi duran şişelerde gözünü gezdirirken ''Skoç lütfen.'' dedi. Kadehini hazırlarken gözlerimi ondan ayırmadan ''Ezra, sen iyi misin?'' diye sordum. Dudaklarına zoraki bir tebessüm yayıldı. Yüzünde düşünceli, gergin, kararsız, mahcup ifadeler harmanlanmış, annesinden aldığı zarif yüz hatları sanki yeniden şekillenmişti. ''Evet'' dedi. ''Evet, iyiyim. Sadece bazı kararlar vermek üzereyim.'' Gülümseyerek içkisini uzattım. ''Seni mutsuz edecek bir şeylere karar vermişsin gibi görünüyor.'' Kadehini alırken diğer eliyle elimi tuttu. Birden gözleri bana epeydir unutmuş olduğum bir anı hatırlattı. Bakışları 1916'nın yılbaşı akşamı, annesinin işaret ettiğinde bana bakarken yakaladığım anki gibi melankolik ve düşünceliydi. Tahminimden daha ciddi bir şeyler olmalıydı. Elimi onun avucu arasındaki emniyetli sıcaklığa bırakırken sordum. ''Bana anlatmak ister misin?'' İçkisinden bir yudum aldı, elimi bırakmadan beni barın arkasından çıkardı. Veranda kapısının önüne kadar el ele yürüdük. Kısa bir an konuşmadan sadece dışarısını seyrederek durdu. Zihnimden süratle, daha geçenlerde bir akşam benim gördüğüm gibi Nesim'i görüp görmediğini merak ettim. Yüzüne merakla baktım. Onu tanıdığımdan beri hiç böyle görmemiştim. Avucundaki elimi olabildiğince sıkı tutmasına rağmen öylesine dalgındı ki diğer elimi koluna koyup dikkatini çekmeye çalıştım. Ezra, bana doğru döndüğünde düşünceleri kendisini bir yana bırakıp benim söyleyeceklerime yönlenmiş gibiydi. Önce sen anlat prenses dedi. Peki. Elimi yavaşça onun avucundan çekip kollarımı kavuşturdum. Verandanın açık kapısından giren tatlı esintiye yüzümü verdim. ''Ah Tanrım'' dedim. ''Bu evi çok sevmiştim.'' ''Artık sevmiyor musun?'' ''Belki de her zamankinden çok. Ama artık daha makul bir yere taşınmam gerektiğini düşünüyorum.'' Makul. Arkamda duran berjer koltuğa yerleşirken onu da karşımdakine oturması için davet ettim. Fakat o ayakta durmayı tercih etti. Sevgili Ezra, sana teslim ettiğimiz parayı ne kadar güvenli değerlendirdiğini biliyorum. Ama artık ailemden yeni bir destek gelemeyecek olması beni ürkütüyor. Normal şartlarda galeriden aldığım maaşla böyle bir apartmanda oturmam söz konusu olamazdı. Kaldı ki üniversite masrafım da cabası. İster istemez fonlarıma ve hazır paraya girmek durumundayım. Onun için bir an evvel ancak maaşımla yaşayabileceğim gibi bir yere taşınmaya karar verdim. Karar verdin. Evet derken ona danışmadığıma içerlediğini sezdim. Ezra yerinden kıpırdamadan sol elinde içkisi, kollarını göğsünde çapraz yapıp veranda kapısına sırtını dayadı. Yine o sorunlu bakışları geri gelmişti. Bu kadar kaçmana gerek var mı? Kaçmak mı? Evet, Nesim'den sonra. Ezra bir an durdu. Nesim'le ilgili cümleyi nasıl tamamlayacağı konusunda düşünmüş olmalıydı. Devam etti. Şimdi Celeste de yanında yok ve sen buradan çıkmaya niyetleniyorsun. Sanki Nesim'le yaşadığın bir hayatı olduğu gibi geride bırakmak istiyorsun. Onun sesinin tonundaki alınganlığın sebebini anlayamamıştım. Hiç de öyle değil Ezra. Ben sadece yalnız bir genç kadın olarak elimdeki imkanları ekonomik kullanıp hayatımı kimseye muhtaç olmadan yaşamayı planladım o kadar. Bunu neden bu kadar kişiselleştirdiğini çözemiyorum. Talebe olarak geldiğim bu ülkede kocam öldü, harbin ortasında ailemden uzak kalıverdim. Bunun ne kadar güven kaygısı yaratan bir duygu olduğunu sen bilemezsin. Ona kendimi anlatma telaşında sesimin adeta isyankar bir tonda yükseldiğini ve gözlerimin yaşlarla pırıldadığını fark etmemiştim. Aniden kadehini sehpaya bırakıp bana doğru ilerledi. Hey prenses, özür dilerim. Gelip koltuğun yanında dizlerini kırıp cömeldi ve iki elimi avuçları arasına alıp gözlerini gözlerime dikerken daha yumuşak ve sakin bir sesle tekrarladı. Özür dilerim, seni kızdırmak istememiştim. Seni anlıyorum, inan bütün kalbimle anlıyorum. Ellerimi birer birer dudaklarına götürüp öptü. Dostluğumuzun sınırları içinde bu davranışını abartılı bulmamakla beraber temasında ilk defa farklı bir yakınlık hissettim. Üzüntülerimi nasıl candan paylaşıp benimle beraber mutsuz olduğunu bilirdim. Konuşmamın tonunun gereksiz sertlikte olduğunu fark etmiştim. Elimin birini avucundan yavaşça çektim. Gülümseyerek saçını ve yanağını okşarken mırıldandım. Ben özür dilerim Ezra. Sana kızmaya hakkım yoktu. Bana bundan sonra ne yapacağımı söyle. Bu civardan çok uzaklaşmadan nerede daha mütevazi bir yer bulabilirim? Elimi tekrar öpüp bıraktı ve ayağa kalktı. O sehpadan kadehini alıp bir yudum içerken ben hala cevabımı bekliyordum. Konuşmak üzere olduğunu sanmıştım ki viskisinden arka arkaya yudumlar almaya devam etti. Sanki adresi vermesi için alkolün cesaretlendirmesine ihtiyacı vardı. Birden aklından geçenler artık kendi kontrolünden çıkıvermiş gibi kelimeler dudaklarından döküldü. Buradan hiçbir yere gitmek zorunda değilsin. Ayağa kalkarken güldüm. Nasıl olacak o? Benim bilmediğim sonsuz bir servetim mi var Steinenstein'da gizli? Ezra'nın elinden boşalmaya yüz tutmuş kadehini aldım. Bara doğru ilerledim. Onun içkisini tazeleyip kendime de bir kadeh konyak doldurduktan sonra konuşmaya devam ettim. İstikbalimi düşündükçe şu ana kadar yaptığım masraf dahi beni rahatsız ediyor canım. Sanırım üzüntümün ve hayatı tekrar kabullenmenin ruhsal telaşında maddi realitelerimden fazla uzaklaştım. Artık toparlanmamın zamanı. Kadehini ona uzattım. Üniversiteye ve galeriye yakın olması şart yeni evimde. Ancak 5. caddede ve bu kadar da lüks ve büyük olması hiç gerekli değil. Talebe gibi yaşayacağım bir düzen kurmalıyım. Sanki son söylediklerimi hiç duymamış gibiydi. Yumuşak fakat ısrarcı bir ses tonuyla az önce söylediklerini tekrarladı. Sana söyledim prenses. Buradan hiçbir yere gitmek zorunda değilsin. Ezra, sana söylediklerimi dinlemiyor musun? Sağ elinin orta parmağıyla hafif okşayıcı bir dokunuşla ince bir saç telini kulağımın arkasına yerleştirirken gözleriyle kendi hareketini takip etti. Sanki dudağının ucuna gelenleri söylemek için henüz cesareti olmadığı belliydi. Eliyle aynı hareketi arka arkaya birkaç kez daha tekrarlarken, bakışları bende olmamasına rağmen parmak uçlarının tenimle teması içimi ılıtmıştı. Bir türlü cevaplamadığı kelimelerini beklerken, kulağımda, yanağımda tüy gibi gezinen sıcacık dokunuşları fark ettirmeden beni sanki hipnotize edip uysallaştırmıştı. Gözlerimi kapayıp başımı yana doğru onun avucuna bıraktığımda, verdiği şefkat, güven ve sevgi duygularını ne kadar özlemiş olduğumu fark ettim. Sayfa 164. Kayıp bir ara zaman yaşamış olmalıydım. Gözlerimi araladığımda beni izlemekte olan bakışları adeta beklenmedik bir şimşeğin çakışı gibiydi. Tutku ve endişe pırıltılarıyla içime kadar işliyordu. Başımı dayadığım avucundan çekemeden dudaklarını dudaklarımda hissettim. Dolgun, yumuşak ve sıcaktılar. Nazikçe başımı ensemden kavrayan eliyle beni kendine doğru çekerken, ona karşı o ana dek hissetmiş olduğum kardeşçe hislerin benden çok uzaklaştığını fark ettim. Karşılık veremeyen ama teslimiyetçi duruşum, hislerimin ne kadar bocaladığını açıkça belli ediyor olmalıydı. Ezra yavaşça geri çekilip gözlerini benden ayırmadan elimden içkimi aldı ve ikimizin kadehlerini de sehpaya bıraktıktan sonra iki eliyle yanaklarımı okşarken dalgın, kırılmaktan korkar bir tonla sordu. Prenses, sana uzun zamandır sormayı istediğim bir şey var. Az önce sebebini anlayamadığım durgun, düşünceli tavrının benimle ilgili olabileceğine dair bir his gelmişti. Sessizce diyeceklerini bekledim. Hem de uzun zamandır. Hep olgun zamanı bekledim. Ama bir müddet önce Eva'nın söylediği ve benim çoktan unutmuş olduğum cümleler beynimde yankılanmaya başlamıştı. Sen farkında olmayabilirsin ama o sana sırılsıklam aşık. Belki de sen fırsat vermedin. Nasıl farkına varmamıştım? Belki de hep aynı sebepten. Dostlukla aşkın aynı insanla yaşanmayacağını sandığımdan. Ezra'nın bana olan duygularını anlamak işime gelmediği için. Bilinçaltımda kadın önsezilerimi hep frenlemiş olmalıydım. Bütün bunlar zihnimden süratle geçerken onu cesaretlendirmek üzere sordum ama hep çok erken gibiydi. Nesim'in anısını beraber yaşatıyor olmamız beni engelledi. Ama şimdi sen kaçmaya bu kadar yakın gelmişken, bir yere kaçmıyorum Ezra derken gülümsedim. İşaret parmağını dudağıma değdirip beni susturdu. Parmağını dudaklarımın üzerinde kenarlarında gezdirirken devam etti. Niyetleniyorsun ama ben müsaade etmeyeceğim. İki elimi avuçları arasına hapsedip gözlerimin içine baktı ve bir nefeste konuştu. Prenses, benim karım olur musun? Hiç beklemediğim bir anda bir kez daha evliliğin romantizmiyle sahiplenilmeyi arzulandığım için duyduğum o iç ürpertici sıcacık duygu bütün vücudumu sardı. Ama her şey o kadar ani, o kadar beklenmedik yaşanmıştı ki hayretim gözlerimden okunuyor olmalıydı. Ezra avuçları arasındaki ellerimi okşarken gözlerimin içine bakmaya devam ediyordu. Onu ilk defa bir tablo seyreder gibi bütün yüzünü bakışlarımla okşayarak seyrettim. Benimkiyle aynı renkte saçları, ela gözleri, erkek için küçük sayılabilecek ama etli dudakları, dudaklarının üzerindeki gamze ile birleşen sert bir çizgiyle inen burnu ve son derece zarif ama bir o kadar da erkeksi hatlarının yarattığı çözülmeyi bekleyen ifade. Yüzündeki ilk tanıdığım andan itibaren bana huzur veren bilmece. İşte benim sevgili Ezra'm. Ve şimdi kırılmaktan korkan tutkulu bakışlarla beni izliyor ve vereceğim cevabı bekliyordu. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Benim için o kadar Nesim'le özdeşleşmişti ki. Ama diğer taraftan da Nesim değildi. Verandadan Nesim'in bizi izlediğini görür gibi oldum. Ezra ile beraberken o hep aramızda ve bizimle olmuştu. Ne biz onu ne de o bizi terk etmişti. Bundan sonra daha farklı olması mümkün değildi. Hiçbir zaman bizi bırakmayacaktı. Bütün bu düşünceler hızla kafamdan geçti. Ezra'nın avucu içinde duran ve sanki kaçırmaktan korkar gibi sardığı ellerimden birini yavaşça çekerek onun yanağını okşadım. Gözlerinin içine bakarken göz bebeklerimde mutluluk ve hüznün pırıltıları beraber dalgalanıyordu. "Oh sevgili Ezra," diye fısıldadım. "Tatlı Ezra, benim güzel dostum. Beni çok şaşırttın ve çok mutlu ettin. O zaman ama bu teklifini kabul edemem." Kelimeler dudaklarımdan çok zor dökülmüştü. Ezra'nın bakışları zaten beklediği bir hayal kırıklığını yaşıyor gibiydi. Yine de ısrarla sordu. Neden? Beni anlamasını sağlamak için en yumuşak, sevecen ve ikna edici ses tonumla tane tane konuşurken, verandada Nesim'in saydam görüntüsü, elindeki sigaranın ateş böceği pırıltısıyla işaret verir gibiydi. Sebep Nazir mi? Sesi buruktu. Ezra'nın bir sene evvel yılbaşının ertesi günü uğradığında kanepede yayılmış mektuplar ve sehpadaki kadehleri fark ettikten sonra söylemek için geldiği şeyi söylemeden hayal kırıklığıyla dairemden ayrıldığını hatırladım. Hayır dedim. Hayır, bunun Naziran'la hiçbir ilgisi yok. Sana hak ettiğin mutluluğu veremem Ezra. Alıngan küs bir bakışla sordu. Yani... Aslında benim sana hak ettiğin mutluluğu veremeyeceğimi söylüyorsun. Hemen atıldım. Hayır, hayır, tam aksine. Senin beni çok mutlu edeceğinden eminim Ezra. Ama beraberliğimizde Nesim ilelebet aramızda olacak ve ben seni hak ettiğin, sırf sana ait olacak sevgiyle besleyemeyeceğim. Her yaptığımız, her konuştuğumuz, eski fotoğraflar, anılar, her şey hep üçümüze ait olacak. Anlamıyor musun tatlı Ezra'm? Seninle hiçbir zaman baş başa kalamayacağız. Verandada Nesim'in sigarası dediklerimi onaylar gibi ardı ardına birkaç kez pırıldayıp söndü. İçim ürpererek Ezra'nın göğsüne başımı yasladım. Kırık kalbinin atışları kulağımın altında sessizce ona sarıldım. Kollarını dolayıp dudaklarını saçlarıma gömdü. Hiç konuşmadan birbirimizi anladığımızı bilerek sessizce, sadece birbirimizin sevgi dolu sıcaklığını hissederek öylece durduk. Dudakları saçlarımın arasında öpüşlerle dolaşırken bir eliyle sırtımı okşadı. Beni biraz daha kendine doğru çekti. Gözlerimi kapadım ve yüreğindeki çırpıntıyı dinleyerek sakinleşmesini bekledim. Ama tam aksine kalbi göğüs kafesinden çıkacakmış gibi vurmaya başladı. Bedeninin sıcaklığı ve tıraş losyonunun kokusu yüzümü daladı. Nazir'in beni kucakladığı anı düşünmeden edemedim. Ezra'nın sarılışında duyduğum sorgusuz sualsiz güven hissi çok farklıydı. Onun sevgisini, temasını, ben istediğim kadar alabileceğimi, Nesim'in aramızdaki varlığını benim kadar onun da hissettiğini ve ilişkimizde hiçbir zaman hiçbir şeyi zorlamayacağından emindim. Ezra ile mutlu olmam hiç zor olmazdı. Onu sevmek çok kolaydı, hem de çok. Onunla evlenmek hayatı çok kolaylaştıracak. Bana huzur, emniyet ve rahatlık getirecekti.